Hayırlı akşamlar Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Cahit Özdemir imzalı Kulluk Talimi için Tasavvuf Mektebi başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de dünya durağını ahiret kazancıyla değerlendirme mevzuunda insanlar şöyle ikaz buyurulur. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Câsiye 15. İdrak üstü hikmetler çerçevesinde vaki olan yaratılış, bütün muhtevası ve unsurlarıyla muhteşemdir. Zerreden küreye basitlikten beridir. Bu hikmetler divanında tesadüfi ve fuzuli bir nokta bulunmayıp her şey fevkalade muntazam bir tertip üzeredir. Böyle bir nizamda eşrefi mahlukat olan insanın da sonsuz lütufların hakkını vermesi, kendisinden beklenen davranışları aksettirmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulan "Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkaracaktır." Ankebut 2-3 ifadesinde bu hususa da bir işaret vardır. Bu cümleden olarak kulluğun keyfiyet derecesinin mümkün olan en üst seviyede tezahür etmesi en güzeli olur. Salih kulluk marifetullahı en iyi bilen ilahi elçiler için nebevi bir haslettir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamla sohbet ederlerken inen bir melek, "Ya Muhammed, beni sana Rabbin gönderdi. Melik bir peygamber mi yoksa kul bir peygamber mi olmak istediğini soruyor," dedi. O da "Kul bir peygamber olmayı isterim," buyurarak müstesna bir tevazu numunesi sergiledi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine aşırı tazim gösteren kimselere "Siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Allah Teala beni Rasul edinmeden önce kul edinmişti," ikazında bulunurlardı. Peygamber Efendimiz, "İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir," buyurur. Bazı çevrelerin yerleştirme gayretinde oldukları ılımlı İslam projesinde olduğu gibi, İslam dini caminin veya evin içinde kalan bir inanç sistemi değildir. Bilakis Allah'ın her an kendisini gördüğü, kendisiyle beraber ve şah damarından daha yakın olduğu şuuru içinde bir hayatı yaşamaktır. Bu münasebetle İslam şahsiyeti iman, ibadet, ahlak ve muamelatla tezahür eder. Bu hayat tarzı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim buyurduğu ve asr-ı saadette yaşanan hayattır. Selef-i Salih'in hazeratı ve onları takip eden salih nesillerin tavsiye ettikleri de bu örnektir. Tasavvuf mektebinde talim edilen de böyle ihsan makamında bir kulluktur. Kafaların en çok karıştırıldığı mevzuların başında tasavvuf meselesi gelir. Ülkemizde geçmiş yıllarda dini, içtimai hayattan söküp almak maksadına matuf düzmece tarikat senaryoları uygulanarak millet beyin yıkama ameliyelerine bile maruz bırakılmıştır. İslam'la alakası bilinen birçok şahsiyetin ayrıştığı en önemli mevzuların başında tasavvuf gelir. Halbuki tasavvuf yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğinden farklı bir yol değildir. O yolun ta kendisidir. Tasavvuf, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her hali ve anı, merhamet, sevgi, şefkat, haya, edep, dua gibi Allah Teala'nın rızasını kazanmaya vesile ulvi faziletlerle müzeyyen olan, kabına varılamayan mübarek hayatlarıyla aynileşme gayretidir. Burada vehmedilebilecek herhangi bir istismarı ve kafa karışıklığını önleyecek fevkalade sağlam ölçüler mevcuttur. Batını hallerimizin sıhhatini gösteren en iyi ölçü, zahirimizin şer'i ölçülere göre tanzim edilmesidir. İstikamet yolu işte budur. Bütün gönül ehliyle beraber Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi Ruhu Hazretleri de bir kişiyi havada uçarken görseniz, hali kitap ve sünnete uymuyorsa bu bir keramet değil, istidraçtır buyurur. Dünya maddeyi putlaştıran dünyevi zihniyetli mihrakların elinde yeniden bir cahiliye karanlığına saplandı. Her gün biraz daha yaşanamaz hale getiriliyor. Zamanımız insanının iki önemli hastalığı var. Egoizm ve konforizm, yani rahatına düşkünlük. Özellikle 2005 yılından sonra ABD'de intihar vakaları hızında artış, şiddetin artışı, insanın acımasızlığındaki artış sebebiyle psikiyatri kötülüğü tanımlamaya yöneldi. Bu meseleyle mücadele etmek için bir bilim dalı biçimlendi. Pozitif psikoloji. Bu bilim dalında hedef kadim kültürlerden, doğu doktrininden, tasavvuftan, Mevlana'dan alınan doğruların ilmi metodolojiyle anlatılması, sistematize edilmesi ve bu çağın insanlarına sunulmasıdır. Şu anda Harvard Üniversitesi'nde çığır açan ders diye tanımlanarak okutuluyor. Doğru istikameti tutturamayan, buhranlar içinde kıvranan dünyanın ihtiyacı İslam'da. Ancak kendisi buhranlar içinde çalkalanan İslam alemi ihtiyacı olanlara örnek olacak vaziyette değil. Meselenin özünden uzaklaşmış, dünyevi cereyanların önünde savrulmaktan doğru yönü bulamıyor. Süleyman Darani Hazretleri, ibadeti Allah'ın sevdiği her şey, kulluğu da Allah'tan gelene razı olmak diye ifade buyuruyor. Saadete, selamete çıkmanın yolu, nefsin tahakkümünden kurtulup Allah Teala'ya teslimiyet, o Celle Celaluhu'nun rızasına talip olmaktır. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi bu esası, bir insanın dünyada bin derdi olmamalı, bir derdi olmalı, o da Allah Teala'nın rızasını kazanmak diye ifade ediyor. İslam makamında bir kulluk talimi, içtimai bünyeyi kuvvetlendirip İslam alemini ihya edecektir. Bu da cahiliye karanlığına gömülmüş insanlığın rahmet iklimiyle adalet ve huzura kavuşmasına, selamete çıkmasına vesile olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Kulluk Talimi için Tasavvuf Mektebi başlıklı yazıyı aktardık ilk olarak. Ve birlikteliğimize Melek Aktemur imzalı Bizim İçin Zinettir başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Her insanın hayatında saygı duyduğu, hürmet ve şükran dolu duygularla yad ettiği nice güzel insan vardır. Böylesine güzel yad edilmenin asıl menşei ise vakti zamanında yapılmış olan iyilik ve güzelliklerdir. Şüphesiz ki bir insanı eğitmek, doğru yolu göstermek ve hidayetine vesile olmak kadar güzel bir iyilik olamaz. İnsanların en hayırlısı, İnsanlara en faydalı olandır hadisi şerifi bize diğer gam olmayı, kendimizde var olanı, bilgiyi, sevgi ve ilgiyle insanlarla paylaşmayı tavsiye ediyor. Bu manada yapılan her iyi ve güzel iş toprağa atılan küçücük bir tohum mesabesindedir. Gün gelir, devran döner, tohumlar fidana dönüşür, fidanlar meyveye durur. Tohumu toprağa kimin attıysa hiç önemli değildir. Zira Allah Azze ve Celle her şeyi gören ve bilendir. Konuyla ilgili olan şu deyimimiz de maksadımızı kısaca ne güzel anlatır. İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir. Efendim, Halık-ı Zülcelal de bilir, balık da. Önemli olan birilerine hayrımızın dokunması değil midir? Öyleyse eşrefi mahlukat olan insana yatırım yapmak en hayırlı işlerden biridir. İnsana yapılan yatırımsa onun en iyi ve doğru şekilde yetiştirilip toplumun istifadesine sunulmasıdır. İnsanın yetiştirilmesi ve eğitilmesi denildiğinde hemen herkesin aklına öğretmenler, eğitimciler ve alimler gelir. İnsan eğitiminde önemli bir yere sahip, köşe taşı görevini üstlenmiş bu insanlar elbette her zaman hayırla yad edilecektir. Gelin hep birlikte biraz geçmişe yolculuk yapalım ve Devlet-i Aliye dönemine bir pencereden nazar edelim. Yavuz Sultan Selim Han, ulemadan olan Kemal Paşazade ile İstanbul'a dönerken, alimin atının ayağından padişahın kaftanına çamurlu su sıçramıştı. Bu durumda Paşazade korkmuştu, zira buna padişah öfkelenebilirdi. Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanının kirletilmesi elbette hoş bir durum değildi. Kemal Paşazade bu korku ve düşünceyle atını durdurmuş, padişahın gerisinde kalmıştı. Birden Yavuz Sultan Selim Han etrafındakilere gürlemiş ve ''Hemen bana yeni bir kaftan getirirsin. Bu kaftanımı da sakın temizlemeyin. Öldüğümde kefenimin üzerine sarın. Alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için bir ziynettir.'' diyerek alimlere olan saygısını ve hürmetini belirtmişti. İnsanı kamil yetiştirmede öğretmen ve hocaların önemi tartışılmaz elbette. Dünyevi ilimlerin yanı sıra manevi bilgilerle tezyin edilen her talebe yaşadığı zamana, insanlığa bir meşale olur, etrafını kasavetten kurtarır. Nice yolsuzlara yol, nice sapkınlara burhan olur. Yakın tarihimizde yaşanmış ibretlik bir hadiseyle mevzumuza devam etmek isterim. Son Osmanlı alimlerinden biri olarak bilinen Tahirül Mevlevi, 1951 yılında ilerlemiş yaşı ve hastalığı sebebiyle son günlerini yaşıyordu. Bu arada yakınlarını çağırarak vasiyetini bildirdi. Beni bana maneviyatımı kazandıran Üstadım Mehmet Esat Dede ve annemin metfun bulunduğu Yeni Kapı Mevlevi Hanesi mezarlığına defnedin. Şu vasiyetimi sakın unutmayın. Tabutumu omuzlar üzerinde götürürken, hocamın kabri hizasına gelindiğinde tabutumu yere indirin ve sürükleyerek çekip götürün. Zira ben tabutumun içinde de hocama olan hürmetimi ifade etmek istiyorum. Üstadımın benim üzerimde çok hakkı var. Vasiyetin üzerinden çok zaman geçmeden Tahirül Mevlevi vefat eder. Gerisini bendeyi sadıkı Şefikcan Efendi şöyle anlatır. Cenaze namazını Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Sinan'da kıldık. Sonra Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ne getirdik. Caddeden girince sol tarafta Merkez Efendi mezarlığı var. Şeyhi Esat Dede de orada yatar. Bu zatın kabrinin biraz ötesinde Tahirül Mevlevi'nin annesi yatıyordu. Onu Tahirül Mevlevi ile beraber ziyaret ederdik. Şeyhine de, annesine de fatihalar okurduk. Orayı iyi tanıyorum. Kabristan'da vasiyetini yerine getirmek için cenaze yere indirilince İmam Efendi hemen itiraz etti. Bir Müslümanın cenazesi yerden sürüklenemez, Hristiyanların adetidir bu, olmaz diye isyan edip bağırdı. O zaman sonradan cerrahi şeyhi olan rahmetli kitapçı Hacı Muzaffer Özak Bey celallendi ve ''Hoca efendi, hoca efendi, Tahirül Mevlevi'nin vasiyetidir bu. Şeyhine saygısızlık olmasın diye omuzdan inecek ve sürüklenecek.'' dedi. Omuzdan indirdiler, sürükleyerek götürdüler. Annesinin koynuna defnettiler. Bilenler bilir ki bu kadim bir tarikat edebidir. Vefat eden zatın cenazesi, bağlı olduğu yolun pirinin ya da büyüklerinden birinin ya da mürşidinin yanından geçirilecekse ya da onlara yakın bir yerde defnedilecekse, tabut muhakkak aşağı indirilir. Medeniyetimizde alime ve üstada gösterilen hürmet hakkında yazılacak çok güzel şeyler var. Günümüze muvafık olacağını düşündüğüm bir anekdotla yazımı tamamlamak istiyorum. Almanya'da bir lise müdürü her eğitim öğretim yılında öğretmenlerine şu mektubu gönderir. Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odalarını, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocukları, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekleri, lise üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanları. Eğitimden bu sebeple şüphe duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur ki, öğrencilerinizin insan olması için çaba gösterin. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma, yazma, matematik vesaire öğrencilerinizin daha çok insan olmasını sağlayacaksa o zaman önem taşır. Maksat insan yetiştirmek olduğunda bunu samimiyetle yapan her hoca, her öğretmen yaptığının karşılığını bir gün mutlaka görecektir. Toplumun ahlaki savruluşları, sosyal vakalar, psikolojik bunalımlar, iyi eğitilmiş, imanlı gençliğin elleriyle doğru yere kanalize edilerek iyileştirilecektir inşallah. El-Muallim, Peygamber Efendimizin bir vasfıdır ve mukaddestir. Öğretmenliğin kutsiyetini idrak edip bu mesleği seçmiş, istikbalin gençlerini yetiştirme gayretinde olan bütün eğitimcilerimizin yolu ve bahtı açık olsun. Melek Aktemur'un kaleme aldığı Bizim İçin Ziynettir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Halis Demircan'ın kaleme aldığı Defineci başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir yaz günü ekinlerin hasat edildiği bir zaman olacak ki köyün erkekleri köy kahvesinin önündeki çardağın altında oturmuş hem çay içiyorlar hem de hasbihal ediyorlardı. Kuraklığın her sene artmasından, ürünlerin veriminin düşmesinden bahsediyorlar, bunun sebebini kendilerince tartışıyorlardı. İçlerinden yaşlıca olanları bu kuraklığı itikat eksikliğine, özellikle gençlerin İslami şuur ve gayreti diniyeden uzaklaşmasına bağlıyordu. O sırada köyün girişinden meydana doğru ilerleyen bir yabancı fark ettiler. Elinde büyük bir asa, üzerinde uzun bir palto, saçları sakalları uzamış, meczup görünümlü yaşlı bir kişiydi gelen. Elindeki asayı yere vurarak tok tok tok sesleri çıkardığından kahve önünde oturanlar onu fark etmişti. Asasını yere vurarak, sakınarak ağır ağır ilerlediği için ama olduğu anlaşılıyordu. Derviş görünümlü bu kişi yavaş yavaş konuşma seslerinin geldiği yere doğru ilerleyip kahvede oturanlara doğru yaklaştı. Selamun aleyküm. Köy muhtarı hemen devreye girdi. Aleyküm selam amca, nereden gelir nereye gidersin? Ben gezginim evladım, diyar diyar gezerim. Burada biraz kalabilir miyim? Tabii amca, köy evimiz var elhamdülillah. Seni orada misafir ederiz inşallah. Gel otur, bir çayımızı iç. Allah razı olsun. Bayağı yol yürüdüm. Ben biraz istirahat edeyim, dedi. Köyün gençlerinden biri dervişin heybesini aldı ve koluna girip onu köy evine götürdü. Ertesi gün sabah namazından sonra dervişe çorba götürenler onu köy evinde bulamadılar. Hava ağarınca baktılar ki yabancı elindeki asasını yere vura vura köyde dolaşıyor. Artık bütün köy halkı dervişi izlemeye başlamıştı. Derviş öğle namazına kadar köyün dört bir tarafında asasını yere vurarak geziyordu. Namazdan sonra da bu gezintisi devam ediyordu. Herkesi bir merak almıştı. Bu yabancı ne yapıyordu? Sordular da. Ancak yabancı çok konuşkan biri değildi. Şimdi zamanım yok, sebebini sonra anlatacağım diyerek dolaşmaya devam ediyordu. Ertesi gün komşu köyden gelen kişi o köyde konuşulanları anlattı. Bu yabancı aslında defineciydi ve define arıyordu. O köyde de bir süre dolaşmış ama bir şey bulamadan oradan ayrılmıştı. Bu haber bütün köye yayılmış, köylüler bu meçhul yabancıyı evlerinde misafir edebilmek, kendi bahçelerinde de arama yapmasını sağlamak için yarışır olmuşlardı. Böyle birkaç gün daha geçti. Bir gün yabancı, "Buldum!" diye bağırdı. Köye yayılan bu nida, bütün köylülerin yabancının etrafında toplanmalarını sağlamıştı. Herkes yabancıyı dinliyordu. Yabancı dizlerinin üzerine çöküp duasını okudu ve asasıyla o yeri işaretleyip, "Buraya bir türbe yaptırın, burada bir yatır var," dedi. Bütün köy halkı şaşırmıştı. Belli etmediler ama biraz da hayal kırıklığına uğramışlardı. Yabancı, "Gelin bakalım, şimdi biraz konuşalım," dedi ve köylülerle birlikte köy kahvesinde toplanıldı. Çaylar söylendi ve meçhul ama derviş konuşmaya başladı. Evliyalar hayattayken yaptıkları dualarıyla ve himmetleriyle insanlara faydalı olurlar. Onların bu özellikleri tasavvufi inanca göre vefatlarından sonra da devam eder. Buna tasarruf denir. Bu sebeple Akşemseddin Hazretlerinden şu sözler rivayet olunur. "İki alemde tasarruf ehlidir ruhi veli. Dime kim bu mürdedir bunda nice derman ola. Ruh şemşiri hudadır ten gılaf olmuş ona. Dahi âlâ kâr eder bir tî kim uryan ola." Yani evliyaullah iki cihanda tasarruf ehlidir. Bu ölüdür bundan nasıl derman olur deme. Ruh Mevla'nın kılıcıdır. Vücut ona kılıf olmuştur. Kılıç kınından çıkınca daha iyi iş görür. Evliyanın ruhu teninden çıkınca rüya ve benzeri yollarla gönüllerde irşada devam edebilir. Siz de belki benim define aradığımı zannettiniz. Evet, define arıyorum ama bu dünyalık değil. Belki bu sayede kuraklıktan da kurtulursunuz. Bu define bulmak değil de nedir? Ne buyurmuş Resul-i Kibriya Peygamber Efendimiz? "Ashabımdan herhangi birisi bir yerde ölürse, o belde insanları için kıyamet günü bir nur ve kılavuz olarak gönderilir." Cenab-ı Hak, gönüllerimize gayreti diniye aşkı lütfeylesin, dedi ve yavaş yavaş köyden uzaklaştı. Değerli dinleyenlerimiz, Halis Demircan imzalı Defineci başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bu akşamlıkta müsaadenizi istiyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.